Ayrım 5. Boşu boşuna bir savaş daha. Yaşlı Kızılderili, çadırının önüne oturmuş birbiriyle dalaşan iki köpeğini izlemektedir. Yanına gelen torununa, "Bak oğlum," der. "Şu köpeklerin beyaz olanının adı iyilik, siyah olanınınsa kötülüktür." Çocuk köpeklerden hangisinin kazanacağını sorunca da şu karşılığı alır: "Ben hangisini beslersem o kazanır." Barış insanlığa yakışan tek elbisedir. Düğmeleri çoktur: demokrasi, insan hakları, eşitlik, kardeşlik. Bu yüzden bir gecelik gibi sıyrılamaz giyinildiği insan bedeninden. Amerika Birleşik Devletleri 1990'lı yıllarda bu elbiseyle görülür tüm fotoğraflarda. Barış ve demokrasi havarisi kesilen Amerika, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine saldırı düzenlendiği 11 Eylül 2001 tarihinde çıkarır barış kostümünü. Hem de hemencecik, hiç tereddüt etmeden, bir anda. Daha doğrusu elbise çıkarılmaz, düğmeleri koparılarak çıkılır içinden. Başkan Bush bağırır avaz avaz: "Bulacağız, avlayacağız, vuracağız. Haçlı seferleri düzenleyeceğiz." Kahraman Şerif'e uymamıştı barış kostümü. Amerika'yı Amerika yapan kalıba dar gelmişti demokrasi, barış, kardeşlik sevgisi. Bush'un babası da Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yapmış olan ve koltuğa oturur oturmaz ilk iş olarak Körfez Savaşı'nı başlatan Bush'tu. Baba Bush'tan oğul Bush'a. Anlayacağınız insanlığın yaşadığı Bush'u Bush'una bir savaş daha. İnsanlık ilk kez bir savaşla karşı karşıya gelmedi 11 Eylül sonrasında. Ama bir savaş düşman belli olmadan ilan edilmişti ilk kez. Amerika'nın parmakla işaret ettiği her yerde olabilirdi düşman. Buna kimse itiraz edemezdi. Çünkü Amerika evinde vurulmuştu. Kore, Vietnam ve Körfez savaşlarında desteği alınamayan Amerikan halkı 1941 yılında Pearl Harbor'ın bombalanmasından sonra ikinci kez savaş politikasına evet diyordu. Ne de olsa USA'in United States of America. Afganistan'daki memuru olan Usame Bin Laden sayesinde Asya kökenli ve Müslüman olan herkese terörist gözüyle bakılması sağlanmış, Amerika'nın taşeronları olan şeriatçı örgütler buna çanak tutmuşlardı. Bush'un sözcük olarak Türkçe karşılığı çalıdır. Laden de çalı demektir. 2000'li yılların başında insanlık çalı çırpı arasında kaldı anlayacağınız ve biz çalılıkların arasında çömelip ne yapacağını çok iyi bilen bir milletiz. Tükürüğüyle parlattığı yıldızını göğsüne takan Bush, tabancasını çekip ilk hedefi göstermekte gecikmez: Afganistan. Oysa bu adam var ya, bu Bush denilen adam, başkan seçilmeden önce katıldığı bir televizyon programında karşısına dünya haritası getirilip "Afganistan nerede?" diye sorulduğunda doğru yanıt verememişti. Televizyon ekranında kaçırılan Boeing uçaklarının çarptığı gökdelenlerin penceresinde çaresizlik içinde kurtulmayı bekleyenlerle Türkiye'nin öneminin arttığını söyleyenlerin görüntüleri iç içe girdi. Bir yanda saldırıya uğrayan kulelerdeki can pazarı, diğer yanda borsa vardı. Hisse senetleri, hissi senetler karşısında bir kez daha değer kazanıyordu. Emperyalizm satranç tahtasında hamle yapar gibi yayılır dünyaya. Bu yüzden Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırı öncesinde Türkiye'de ekonomik krizin patlak vermesi rastlantı olarak görülemez. Halkın oyları dışında Amerika'dan getirtilen Kemal Derviş'in bakan koltuğa oturtulmasının Türkiye'nin elini kolunu bağlayan hamlelerden biri olduğunu göremeyenler, siyaseti satranç yerine dama olarak algılayanlardır. Türkiye'nin 1950'li yıllarda başlayan politikalarla Amerika'ya nasıl satıldığının belgelerinden biri, 7 Temmuz 1966 tarihinde saat 15'te Haydar Tunç Kanat tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklanmıştır. Adı öğrenilemeyen bir devlet büyüğü tarafından Amerika elçiliğinde görevli CIA'in Türkiye sorumlusu Albay Dixon'a verilen raporda, ülkenin sömürülmesi önündeki engeller şöyle sıralanmaktadır: Çetin Ceviz, eskiden yaptığı gibi Atatürk'ün ulusal politikası, ikili anlaşmalar, üsler vesaire gibi can sıkıcı sorunları tekrar ortaya atmaya çalışarak hükümete karşı entrika ve tecavüzlerini arttırmaktadır. Nevzat Üstün, Türkiye'deki Amerika adlı kitabında raporda adı geçen Çetin Ceviz'in İsmet İnönü olduğunu açıkladıktan sonra şunları yazar: "Raporu yazan hain, Atatürk'ün ulusal politikasını can sıkıcı bir konu olarak nitelemekten çekinmeyecek kadar yüzsüzlük ediyor." Yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'ne ait iki gökdelen, New York'ta elinde meşale tutan Hürriyet Anıtı'nın yakınındaydı. Amerika'nın 11 Eylül'den sonra Asya'ya saldırdığına tanık olduk. Yaşanılan tüm bu olaylar bir şiirde yazılmıştır, yıllar öncesinde hem de. Yüzyıllara ışık tutan bir kadın kıyıda ağlamaklı, yanaklarında öfke, eteklerinde kan, düşmüş gökkuşağı belinden. Güneşli bir coğrafyada çekmiş perdelerini gökdelen, bir bayrak çırpınıyor, takvimsiz bir kasırgada, Asya kıyılarında esen. Kitapların yazdığından da önce başladı fırtına, düşürür yıldızlarını tek tek, çaresiz bir bayrak, boşluğa. 1968 yılında yazılan bu şiirin şairini öğrenmek üzere Orhan Kemal'in yanına gidip kulak verelim söylediklerine. Nazım'ın yanında bulunuyordum. Dehşetli etkisi altındaydım. Nazım, kendi sesini bul diye bağırdı. Rıfat Ilgaz'dan, Celal Sılay'dan örnekler gösterdi. 11 Eylül saldırısının ve sonrasının Nostradamus'u kıskandıracak şekilde şiirini yazan Nazım Hikmet'in örnek gösterdiği, yaşantısı boyunca teslim olmayan bir Kızılderili reis onuruyla direnen ve onun gülümseyen fotoğrafından güç aldığımız sevgili hocamız Rıfat Ilgaz'dır. Bu şiirin adı Gökdelen, yazılış tarihi ise 1968'dir. 11 Eylül saldırısından tam 40 yıl önce, 11 Eylül 1961'de Berlin'de ünlü otobiyografi şiirini yazar Nazım. 30'umda asılmamı istediler. 48'imde barış madalyasının bana verilmesini. Verdiler de. Amerika'nın Laden'i yakalamak için Afganistan'a saldırması aklı başında hiçbir insana inandırıcı gelmedi. Asıl hedef Orta Doğu'ydu. Öyle de oldu. İsrail tankları terörist avı bahanesiyle Filistin'i işgal ettiler. Filistin halkının lideri Arafat'ın gizlendiği sığınakta mum ışığı altında yaptığı basın açıklamasını izlerken şu soru geldi aklıma. 11 Eylül saldırısı yaşanmamış olsaydı, tüm dünya 1994 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan Arafat'ı böylesine yalnız, böylesine çaresiz bırakır mıydı? Beyaz adamın Amerika'da yayılmaya başladığı ilk yıllarda bir Kızılderili, avladığı hayvanların kürklerini getirdiği pazar yerinde öldürülür. Kızılderililer, kürkleri çalınan yerlinin öldürülmesine bir anlam veremezler. Beyaz adam bunu neden yapmıştı ki? O zaten kürkleri beyaz adama vermek için gelmişti pazar yerine. Pazar yeri Kızılderililer tarafından lanetlenir ve oraya Büyük Sarhoş'un Yeri adı verilir. Kızılderili dilinde o yerin adı 11 Eylül günü yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu Manhattan'dır. Servet-i Fünuncular aborjinlere karşı. Yürürken birden durur ve sağına geçmesini söyler Hüseyin Cahit Yalçın'a. Yalçın, anladım pardon diyerek denileni yapar. Tevfik Fikret'in sağında yürümektedir çünkü. Fikret'in dostları onun kalbinin tümüyle eşine ait olduğunu, bu yüzden yürürken sol tarafına kimsenin geçmesini istemediğini bilirler. Her 31 Ağustos gecesi karanlıktır Tevfik Fikret'in evi. Onun bir geceliğine de olsa misafirliğe gitmeyi sevmediğinden haberdar olan komşuları yadırgarlar bu durumu. Şair evde olmasına evdedir ama kandil yanmamaktadır hiçbir odada. 31 Ağustos 2. Abdülhamit'in tahta ikinci kez çıktığı gündür. Tevfik Fikret bu yüzden her yıl dönümünde karanlıkta oturarak protesto eder padişahı. Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'dan arkadaşı olan Mehmet Rauf, elinden hiç düşürmediği dürbünüyle uzağı yakınlaştırmayı oldukça sevmektedir. Bir gün Tarabya koyuna demirli bir İtalyan gemisinin güvertesinde gördüğü kadına takılır gözü, daha doğrusu dürbünü. Kadına aşık olan Rauf'un çaresizliği güldürür arkadaşlarını. Bilirler ki çok geçmeden gördüğü bir başka kadına yakacaktır abayı. Mehmet Rauf, Servet-i Fünun'un kapısından içeri hararetle girer bir gün. Elinde tuttuğu broşürü masanın üstüne bırakıp İngilizce metnin çevirisini yaptığını söylerken nefes nefesedir. Broşürde Yeni Zelanda'ya gidecek göçmenlere parasız toprak verileceği yazılıdır. Dürbünüyle uzaklara bakmayı seven Mehmet Rauf'a da böylesi bir haberle ilgilenmek yakışır zaten. İkinci Abdülhamit'in baskısından iyice bunalan Tevfik Fikret, hep birlikte Yeni Zelanda'ya gitme önerisini atar ortaya. Tüm Servet-i Fünuncular kabul eder bu teklifi. Ama onca insanın yola koyulması için büyük miktarda para gerekir. Göz doktoru Esat Paşa, meraklanmayın ben bu sorunu çözerim diyerek Ankara'daki çiftliğinin satılmasıyla aranılan paranın bulunacağını söyler. Broşürde yazılı bilgilere güvenilmemesi, Hüseyin Kazım ve Hüseyin Cahit Yalçın'ın önceden Yeni Zelanda'ya gidip inceleme yapmaları da karara bağlanır. Yeni Zelanda'ya yerleşmeyi kararlaştıran Servet-i Fiyonuncular bir konuda anlaşamazlar. Tevfik Fikret adada sonuna kadar yaşamayı düşünürken Hüseyin Cahit Yalçın meşrutiyet ilan edilirse dönme taraftarıdır. Tartışma Esat Paşa'nın Ankara'dan eli boş dönmesiyle sona erer. Çiftliğe alıcı bulunamamış, böylelikle Yeni Zelanda'ya yerleşme düşü bir başka bahara kalmıştır. II. Abdülhamit'in hafiyelerinden, sansürlerinden, sürgünlerinden usanan Servet-i Fiyonuncuların ülkeyi terk edip Yeni Zelanda'ya gitme tutkuları şairlerin, yazarların eserlerine yansımıştır. Hüseyin Cahit Yalçın'ın ilk kitabı olan Hayat-ı Muhayyel'de bu düşün izini görürüz. Orada her şey, gökyüzü bile yeniydi. Tevfik Fikret'in Ümit Habercisi ve Bir Mersiye adlı şiirleri de Yeni Zelanda'da yaşama özleminden şiire düşen paylardır. Bir Mersiye'den birkaç kıtayla kıtalar arası düşün şiirde yarattığı etkiye tanık olalım. Ah sen, sen ki zikri balinde bir yeşim köy sakladın. Şiirimin ruhbe-i mealinde sen bütün saffetinle sen vardın. Ne serazade ömrü safidi geçecek gölgesinde çamlarımın. Sende kalmıştı münfail, kırgın. Muzdarip gönlümün son ümmiydi. Sen de gittin. Senin de arkandan ağladım, ağladım, harap oldum. Ne olurdu gunede-i nisan, geçebilseydi bir emel bir an, diyebilseydim, oh kurtuldum. Kul Mehmet'in günlerdir ne iş yapayım diye düşünmekten asılan yüzü güler sonunda. Yaptığı tek tekerlekli arabayı kırmızı ve beyaz renklere boyar. Yüreğindeki memleket özlemini dindirememiş olacak ki bir de ay yıldızlı bayrak asar önüne. Bir kenarına Türk dondurması yazılı arabasıyla sokak sokak gezmeye koyulur. Dondurma satarken de Türkçe olarak kaymaklı diye bağırmaktadır. Kul Mehmet seyyar dondurma satıcılığını İstanbul'da değil, Tevfik Fikret ve arkadaşlarının gitmeyi düşleyip gerçekleştiremedikleri okyanus ötesinde Avustralya'da yapmaktadır. Abdullah Bey de Kul Mehmet gibi Avustralya'nın Silver City kentinde yaşamaktadır. Dondurmacı Kul Mehmet'le kasaplık yapan Abdullah Bey'i bir araya getiren Osmanlı'nın İngiltere'ye savaş ilan etmesidir. İngilizlerin Anzakları savaşmaları için Çanakkale'ye getirme planları yaptığı günlerde iki arkadaş Broken Hills dağlarına çıkar ve Avustralya'ya kafa tutarlar. Niyetleri Türkiye'ye geri dönüp savaşmaktır aslında. Ama kendilerine yolların kapalı olduğu, ülkelerine dönemeyecekleri söylenince Avustralya'da savaşmaya karar verirler. 1915 yılının ilk günü Anzakların Çanakkale'ye çıkarma yapmalarından yaklaşık 4 ay önce hınca hınç dolu bir tren Broken Hills boğazına geldiğinde makinist yolun bir arabayla kesilmiş olduğunu görür ve durur. Arabanın üstündeki ay yıldızlı bayrağın ne anlama geldiğini düşünürken de büyük bir kurşun yağmuru başlar. Makinist treni geriye doğru ağır ağır hareket ettirirken vagonlardan insan iniltileri yükselmektedir. Olay yerine gelen polis kuvvetlerinin üstlerine açılan ateşin şiddetinden geçidin en az bir bölük asker tarafından tutulduğu düşüncesine varılır. Takviye olarak gönderilen eyalet kuvvetleri de bir sonuç alamayınca askeri birlikler dondurmacı ve kasaptan oluşan orduya karşı savaşmak üzere yola çıkarlar. Silahlar sustuğunda Anzak askerleri büyük bir dikkatle yukarı doğru tırmanmaya başlarlar. Bir askerin ayağının altından yuvarlanan taşların çıkardığı ses üzerine hepsi yere kapaklanır. Dakikalar süren sessizlikten sonra tırmanış yeniden başlar. Kul Mehmet ve Abdullah Bey birbirinden 10 metre uzakta cansız bir şekilde yerde yatarken bulunur. Sıkı sıkıya sarıldıkları tüfekleri zor alınır ellerinden. Tüfeklerin ikisinde de kurşun olmadığı anlaşılır. Diğerleri kaçmış denilerek büyük bir arama başlatılır bölgede. Avustralya ordusu iki insan tarafından durdurulduğuna inanamaz bir türlü. Türklerin arkasında Almanların olduğu düşünülerek Alman göçmenlerin dernekleri basılır, yağmalanır. Dondurmacı Kul Mehmet ve kasap Abdullah Bey'in Çanakkale hizmetinin habercisi olan direnişi resmi Avustralya harp tarihine Broken Hill Savaşı adıyla yazılır. Servet-i Fiyonuncular Yeni Zelanda'ya göç etselerdi dondurmacı ve kasabın direnişine katılırlar mıydı? Aşiyan'daki Tevfik Fikret Müzesi'nin bahçesinde boğaza karşı otururken bir tanker gibi bu soru geçer düşüncelerimden. Bilirim ki Tevfik Fikret Yeni Zelanda'da yapmak üzere bir ev planı bile çizmişti. Yani şairin projesine her yaptığı aşiyandaki ev aborjinlerin topraklarında olabilirdi. Bu da İstanbul Boğazı'nın bilinmeyen sırlarından biridir. Zaman pek naziktir. Rodos şövalyeleri tarafından gemilere konularak İngiltere ve Hollanda saraylarına götürülen Anadolu'nun alageyikleri tüm Avrupa'ya yayılır böylelikle. Yalnızca Avrupa mı? Abdülhamit'in zulmünden kaçan Ubeydullah Efendi'nin gittiği Amerika ve serveti fünuncuların yerleşmeyi düşündükleri Yeni Zelanda'da bile Anadolu'dan götürülen alageyikler yaşamaktadır. Gittikleri yerlerde alageyiklerin yaşam koşulları kendi topraklarındakinden çok daha huzur doludur. Anadolu'da yol kenarlarına konulan "Dikkat geyik çıkabilir" uyarı tabelaları ve birkaç doğasever dışında hiçbir güvenceleri yoktur. Kaldı ki o tabelalar da samimiyetten uzaktır. Çünkü Anadolu Rallisi'nin yapıldığı Antalya'daki bölge düzler çamı yaban hayatı koruma sahası içindedir. 2001 yılının Eylül ayında yapılan yarışmada 53 otomobil sayıları 50'ye inen son alageyiklerin yaşam alanına birer korku ve ölüm makinesi olarak salınır. Üstelik rallinin yapıldığı dönemin alageyiklerin çiftleşme zamanı olduğu, gürültüden ürkeceklerinden soylarının devamı için gerekli olan üreme işlevini yerine getiremeyeceklerine dair tüm uyarılar kulak arkası edilir. Üstünde geyik resmi olan uyarı tabelasından Cağaloğlu yokuşuna bir tane konulmalıdır. Bunun nedeni yokuş üstünde bulunan Reşit Efendi Han'da kağıt ticareti yapan Emin Esen Kova'nın yakaladığı bir yavru geyiği birkaç yıl hanın avlusunda beslemesi değildir. Esen Kova 1993 yılından itibaren 5 yıl geyik besler Cağaloğlu'nun tam göbeğinde. Geyiğe uzun burun anlamına gelen Guliça adını koyar. Geyik büyüyünce de Kızılcahamam'a götürür ve orada doğaya salıverir. Bizim Cağaloğlu'na "Dikkat geyik çıkabilir" tabelası konmasını istememizin nedeni Resneli Niyazi Bey'in hürriyet için çıktığı Manastır Dağları'nda dost olduğu ve İstanbul'a getirdiği hürriyet geyiğinin bir bodruma hapsedilip para karşılığında halka gösterilmesine karşı yazılar yazan, bu yüzden de bir alageyik gibi avlanan gazeteci Ahmet Samim'in cansız bedeninin kaçırılma olayıdır. Ne gariptir ki Emin Esenkova'da Cağaloğlu'nda büyüttüğü geyiği Niyazi Bey gibi Balkanlardan Bulgaristan'ın Deli Orman Dağları'na getirmiştir. Yokuşta bulunan Hilal Matbaası'nın önünde toplanan insan sayısı saatler ilerledikçe artar. 1910 yılının 10 Haziran günü. Öldürülen Ahmet Samim'in tabutu amcası Mustafa Asım Bey'e ait olan matbaada bir masanın üzerine konulmuştur. İttihat ve Terakki Partisi'ni eleştiren yazılarıyla tanınan Ahmet Samim'in öldürüldüğünü duyan muhalifler matbaaya doğru gelmektedir İstanbul'un her yerinden. Ama gelenler yalnızca bir gazetecinin katledilmesine karşı çıkanlar değildir. Bu cinayet kamuoyunda büyük bir heyecan yaratmıştır. Zaman pek naziktir. Cenazeyi burada daha fazla bekletmek uygun olmaz. Zaten Sultan Mahmut Türbesi bahçesine defne için padişah iradesi çıktığını şimdi bendenize tebliğ ettiler. Hemen cenazeyi alıp götürüp defnedelim. Bağvali Merkez memurunun bu teklifini Mustafa Asım Bey kabul edecekken Ahmet Samim'in arkadaşları cenaze törenine katılmak isteyen binlerce insanın yolda olduğunu, tabutun örtüsünün bile konmadığını söyleyerek biraz daha zaman isterler. Merkez memuru, "Peki efendim, yarım saat zarfında bu işi bitirelim," diyerek uzaklaşır. Merkez memuru geri geldiğinde matbaanın etrafında sivil ve resmi polisler belirir. Cenaze töreni için hazırlıkların tamamlanmamış olmasını aldırmayan memur, tabutun matbaadan hemen dışarı çıkarılmasını ister. Düşüncesinden dolayı öldürülen bir gazetecinin cenazesine on binlerce insanın katılacağının duyumunu alanlar rahatsız olmuşlar, töreni oldu bittiye getirme emri vermişlerdir. Matbaanın kapıları kapatılır, kol demiri vurulur. Gergin saatler başlamıştır artık. Ahmet Samimi yine bir katil tarafından bir yıl önce öldürülen gazeteci Hasan Fehmi'ye yaptıkları gibi görkemli bir cenaze töreniyle uğurlamak isteyen arkadaşları tabutu vermemekte kararlıdır. Son sözü Mustafa Asım Bey aşağıda bekleyen görevlilere cumbadan bağırarak söyler. "Kapıyı açmam, cenazeyi de vermem." Kırılan kapı büyük bir gürültüyle devrilir. Tabut polislerin omzunda matbaanın kapısından hızlı adımlarla çıkartılırken Mustafa Asım Bey gözyaşları içindedir. Ah, üzerine bir örtü bile örtmediler. Dağlarda özgürlük ateşi yakan Resneli Niyazi Bey'in geyiğine Hürriyet Geyiği adını verecek kadar yürekli bir gazeteci olan Ahmet Samim'in cenazesinin kaçırıldığı Cağaloğlu yokuşuna üstünde bir geyik resmi olan uyarı tabelası koymak son derece anlamlı olacaktır. Çünkü o yokuştan Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Metin Göktepe gibi özgürlük ve demokrasiyi savundukları için katledilen nice gazetecinin cenazesi uğurlanmıştır. Yokuşa konulacak "Dikkat geyik çıkabilir" tabelası katillerin hala aramızda dolaştığının uyarısıdır aslında. Biliyorum insanlar gülüp geçerler İstanbul'un en işlek caddelerinden birinin kaldırımına konulan böylesi bir tabelaya. Kimse anımsamaz Resneli Niyazi Bey'i, Hürriyet Geyiğini ve Ahmet Samim'i. Bilmiyorlar ki anımsasınlar zaten. Halkı bilgilendirmeye yönelik belgesellerde bile unutulur Niyazi Bey. TRT'de yayınlanan Tarihte Bu Hafta programını izleyen Hikmet Feridun Es, ikinci meşrutiyet günlerinin anlatıldığı program sona erdiğinde bir eleştiri yazısı kaleme alır. Bu yazıyı Televizyonda 7 Gün adlı derginin 25 Ağustos 1980 tarihli sayısında okuruz. Oysa madem ki ikinci meşrutiyet ekrana getiriliyor, Abdülhamit'e karşı silahını kapınca ve adamlarını toplayınca Manastır dağlarına çıkan ilk adamdan işe başlamamız gerekmez mi? Türk ekranında resimlerle ikinci meşrutiyetten laf edilirken, koca bir imparatorluğa karşı ilk isyan bayrağını açan Niyazi Bey nerede? Hikmet Feridun Es, Niyazi Bey'in eşi Feride Hanım'ın bir anısını aktarır yazısında. Evlendiğimiz gece, gelin yatağının yastığını kaldırdı ve altına kocaman bir tabanca soktu. Ben bu yastığı başımı koyarak gerdeğe girdim. Niyazi Bey, Arnavutluğun Avlonya iskelesinde öldürüldüğünde eşi Feride Hanım hamiledir. Hürriyet kahramanının kucağına alıp hiç sevmediği oğluna Sayın Niyazi adı konulur. Ressam Sayın Bey de babasının anısını yaşatmak için oğluna Niyazi Ahmet adını verir. Ve Ahmet Resnelioğlu 12 Ocak 1989 tarihli bir mektup yazar dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e. Resneli Niyazi Bey'in hala İstanbul Hürriyeti Ebediye Tepesi şehitliğinde kendisine ayrılmış olan boş mezarına getirilmesi ve buraya defnedilmesi tek amacımdır. Muzaffer Bey'in projesini çizdiği, dikine konulan bir toptan oluşan Hürriyet Abidesi, ikinci meşrutiyet döneminde can veren insanların anısına yapılmıştır. Buraya sonradan bir suikaste kurban giden Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa da gömülür. Berlin'de öldürülen Sadrazam Talat Paşa ile Mithat Paşa'nın Taif'te gömülü olan kemikleri de sonradan getirilir ve Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne gömülür. Enver Paşa da anıtın gölgesine sonradan defnedilenler arasındadır. Hal böyle olunca ikinci meşrutiyet denildiğinde akıllara gelen ilk isim olması gereken özgürlük meşalesini 2. Abdülhamit'e karşı Manastır dağlarında ateşleyen Niyazi Bey'in anıtın dışında kalması son derece saçma olmaktadır. Ahmet Bey'in ikinci meşrutiyetin yolunu açan büyük babasını da kendi eseri olan tarihi bir olayda canını verenlerin yanında görmesinden daha doğal bir istek olamaz. Her iki anıtın etrafına sonradan gömülenleri düşünecek olursak. Bu denli haklı, tarihi ve insani bir istek olur da yerine getirilmez mi? Dilekçenin gönderildiği insanı düşünecek olursak sıraladığımız bu değerlerin bir anlamı kalmamaktadır. Bir iki yazışma sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan 6 Mart 1989 tarihli bir yazı gönderilir Ahmet Bey'e. Dedeniz Resneli Niyazi Bey'in naaşının nakli için gereğine tevassül olunabilmesini teminen, adına İstanbul Hürriyeti Ebediye Tepesi şehitliğinde yer ayrıldığına tesvik eden belgelerin fotokopilerini bakanlığımız KOKD 2 dairesine göndermenizi saygılarımla rica ederim. Ahmet Resnelioğlu'nun elinde bir belge yoktur. Olamaz da. Bu yüzden şu bilgiyi içeren bir yanıt yazar. 15 Mart 1989 günü yine mezkur yerde Sadrazam Talat Paşa'nın anma töreninde bu cemiyetin, parantez içinde Hürriyet Büyüklerini ve Şehitlerini Anma Cemiyeti, şimdiki başkanı olan Sayın Erol Bafralı ile yaptığım görüşmede ve naklin gerçekleşmesinde Niyazi Bey'in naaşının Talat Paşa, Mithat Şükrü Bleda ve Eyüp Sabri Bey'in kabirleri sırasının yanındaki mekana defninin planlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne sonradan gömülen Talat Paşa'nın yakınlarından da yer ayrıldığını tesvik eden belge istenmiş midir? Peki ya Mithat Paşa'nın yakınlarından? Enver Paşa var bir de değil mi? Niyazi Bey'in Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde yeri olduğuna dair belge o tepenin adı ve dikilen anıttır. Hürriyet kahramanı Resneli Niyazi'nin gömüleceği yer de onun bunun yanı değil, şehitliğin tam ortasıdır. Niyazi Bey'i dışlayanlar Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 Nisan 1989 tarihli bir yazı daha gönderirler Ahmet Bey'e. Dedeniz Resneli Niyazi Bey'in naaşı için İstanbul Hürriyet-i Ebediye Tepesi şehitliğinde yer olduğunu tevsik eden belge bulunamadığı cihetle bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmadığı hususunda bilgi edinmenizi saygılarımla rica ederim. Tüm bu yazışmalarda asıl önemli konu kaçar gözlerden. Bunun nedeni de Ahmet Resnelioğlu'nun başvurusunun işleme konulan bir evraktan öteye gitmemesidir. Oysa Ahmet Bey, Kenan Evren'e yazdığı ilk mektupta çözümlenmesi gereken ilk sorun hakkında bilgiler sunmuştur. Yugoslavya'dan geçerken Makedonya'da Resna'ya uğrayıp oradan dedem tarafından yaptırılan ve şimdi kültür sarayı olarak kullanılan Niyazi Bey Sarayı'ndaki idarecilerle temas edip dedemin Avlonya'da vurulduktan sonra nereye defnedildiğini öğrenmeye çalıştım. Aynı çalışmayı rahmetli babam ressam Sayın Niyazi Resnelioğlu da yapmış. Ancak o da benim gibi kesin bir bilgi edinememiştir. Niyazi Bey'e Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde mezar yeri olduğuna dair bir belge aramak yerine mezarını bulup İstanbul'a getirmek bu ülkeye sonsuz özgürlüğün kazandırıldığı gün gerçekleşecektir. Ahmet Resnelioğlu 20 Ağustos 1996 tarihli bir mektup daha yazar Cumhurbaşkanlığına. Çankaya'da bu kez Süleyman Demirel oturmaktadır. Sahi bundan sonra neler olup bittiğini merak ediyor musunuz gerçekten?